Şeyh Said ve arkadaşları ve bölge insanı cezalandırıldıktan sonra sıra İskilip'le Atıf Hocalar'a geldi. Yani bu sürecin bu anlamıyla yaşanması gerekiyordu. Bu insanlara dokunmazdan evvel. Şimdi çünkü güçlenmeniz lazım. Biraz evvel bahsettim. Muhalif unsurları ortadan kaldırmanız lazım ya da susturmanız lazım. Bunlar yapıldı o süreçte ve sıra İskilip'le Atıf Hocalar'a geldi. Şimdi İskilip'le Atıf Hoca'nın hikayesi şöyle. Yani İskilip'le Atıf Hoca bugünün tabiriyle konuşalım bir profesör veya bir profesör doktor. Aynı zamanda YÖK başkanı. Yani dediğim gibi bugünün tabirleriyle şey yaparsak iyi bir eğitimci. O derece kaliteli bir eğitimci ki yani Bosna'dan, Kırım'dan tutun Japonyalara kadar yani eğitim hususundaki fikirleri araştırılan ve kendisine teklifler sunulan yani kendi ülkelerine gelip de eğitim sistemini düzeltmeleri için falan düzeltmesi için teklifler sunulan bir şahsiyet. Ya yani böylesi önemli. Aynı zamanda İttihat Terakki döneminde milletvekili olmaya çalışan fakat bu çabasından ötürü Mahmut Şevket Paşa suikastiyle ilişkilendirilip 1,5 yıl İttihat Terakki tarafından sürgüne gönderilen şahsiyetler arasında. Yani ilmi yönü ağır basmakla birlikte siyasi yönü de olan bir şahsiyet. Teali İslam Cemiyeti adı altında bir cemiyeti kuruyorlar. Burada aynı zamanda bir müderrisler cemiyeti tecrübesi var. Bunlar malum yani öğretim görevlileri diyelim. İşte öğretim görevlilerinin, hocaların uğradığı haksızlıklar, işte sorunları, sıkıntılarıyla alakalı talepleri dillendirmek için kurdukları bir şey. İlmi yönü de yine ağır basan bir cemiyet. Fakat siyasi yönü hiç mi olmamış? Olmuş. Bu Yunan şeyi esnasında, işte İngilizlerin İstanbul'u işgali esnasında falan yayınladıkları bir takım bir iki tane beyanname, bir tavır, tutum var. Yani Yunan işgalini mesela gidip de işte İngiliz şeyinin önünde protesto ediyorlar ve orada İskilip'le Atıf Hoca'nın da okuduğu bir basın bildirisi diyelim. Öyle bir metin var. Şimdi hikaye nereden çıkıyor? İsterseniz günümüzden bir anekdotla başlayıp geriye doğru gidelim. O daha rahat bir şeyleri anlamamıza sebebiyet verir. Şimdi yaklaşık 2008 senesiydi herhalde. Avrasya Televizyonu'nda bu Ceviz Kabuğu programı meşhur. Ceviz Kabuğu programı vardı. Orada Profesör Doktor işte Yaşar Nuri Öztürk telefonla katıldı. Stüdyoda da İsmail Yakıt vardı. Daha sonra profesör oldu. Konuştukları konu İskilip'le Atıf Hoca. O programda İskilip'le Atıf Hoca'ya demediklerini bırakmadılar. Yani klasik Kemalistlerin tarihi içerisinde söylediği şeyleri de söylediler. Üstüne de eklediler. Yani hainlik, İngilizlerle işbirliği, Yunanlarla işbirliği, vatan hainliği gibi bir takım ithamlarda bulundular. Bu ithamların ana menşei şu arkadaşlar. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının aleyhinde bir beyanname yayınlatılması gerekiyor. Bunu da Şeyhülislam ve o dönemin şeyi Damat Ferit Teali İslam Cemiyeti'nin yapmasını istiyor. Çünkü temiz bir cemiyet. Bugüne kadar hiç siyasi bir şeye de karışmamış ve tabii sonuçta önemli insanların içinde bulunduğu, akademisyenlerin içinde bulunduğu, eğitimcilerin bir cemiyet olduğu için önemseniyor o mühür. Mühür vurulacak yani. Teali İslam Cemiyeti'nin mührü vurulacak ve gazete şeyde yayınlanacak. Hatta uçaklarla atılacak. Ve yapılıyor da bu. İşte uçaklarla halkın üzerine de atacaklar bu şeyi. Şimdi bu hadiseyle ilgili olarak anlatıda bu var. Yani İskilip Latıf Hoca'nın başında bulunduğu, başkan olduğu cemiyet bu mührü vurdu. Ve milli mücadeleyi karalama adına böyle bir işin içerisine girildi şeklinde. Şimdi bu hikaye doğru bir hikaye değil. Yani ilk önce bunun altını çizelim. Bunu biz nereden öğreniyoruz? Bunu şuradan öğreniyoruz. Birincisi, Ankara İstiklal Mahkemeleri Zabıtları 1926 diye işaret yayınlarından çıkan 93 yılında basılan 93'tü yanlış hatırlamıyorsam basılan bir kitap var. Bu Ahmet Nedim Çörtü'nün çalışması. Aslında çalışma Hasan Mezarcı'nın çalışması. Yani Hasan Mezarcı'nın bir çabası var. Ahmet Nedim Çörtük orada tabii riskli bir şey bu. Yani İskilipli Atıf Hoca ile ilgili bir İstiklal mahkemeleri zabıtlarından bir şeyler istiyorsunuz. O zaman Hüsamettin Cindoruk Meclis Başkanı. Arşivlerden bazı bilgiler istiyorsunuz. Bu şapka yargılamalarıyla alakalı. Özellikle İskilipli Atıf Hoca ile ilgili bölümleri istiyorsunuz. Şimdi isteniyor, veriliyor. Veriliyor ama bazı bölümler eksik. Muhtemelen verenler eksilterek veriyorlar. Hani film vardır İskilipli Atıf Hoca ile ilgili. Son gece rüyasında Hazreti Peygamber'i görür. Hazreti Peygamber onu çağırır yanına. Ve savunma da yapmaz. Kağıdı yırtar, şey yapar. Bu tabii insanlarımızı sevenlerin tabii yani bunu hani çok anormal karşılamıyorum açıkçası. Tarihte bu tip şeyler oluyor. Biraz evvel Şeyh Said hadisesi ile ilgili bu tür o kadar çok örnekler var ki. Şeyh Said'i böyle gayet gürleştiren, işte onunla ilgili hikayeler anlatan destansı bir sürü söylenti var. Şimdi bunlardan bir tanesi de İskilipli Atıf Hoca ile ilgili işte bu uydurulan hikaye. Uydurma diyorum çünkü bunun hiçbir dayanağı, hiçbir kaynağı, hiçbir şeyi yok. Aksine o gece çok yakınında bulunanların tersinden bir takım şeyleri var. Yani 9-10 sayfalık bir savunma hazırladı. Ertesi gün mahkemede okudu. Biz de merdiven altındaydık. Tam sesi bize doğru işte tam gelmiyordu ama işte savunmasını okuyordu falan. Ya böyle bir şey yok yani. İskilipli Atıf Hoca sonuna kadar hakkını, hukukunu, ki bir Müslüman böyle olmalı zaten, sonuna kadar savunan bir insan. Ve son deme kadar da bunu yapıyor. Şimdi bunu niye söylemeye ihtiyacı hissettim? Çünkü bunu bize aktaran çok yakın arkadaşı, beraber aynı mahkemede yargılandıkları Tahirül Mevlevi. Tahirül Mevlevi'nin ilginçtir. Oğlu kendisine diyor ki ya baba bu yaşadıklarını yaz. Bak bu önemlidir. Yani yarın öbür gün lazım olur. Bunlar tarihin önemli kesitleri. Bunu boşlama şeklinde. Tabii o zaman korkular var, çekinceler var. İnsanlar kolay değil hayatlarını yazsınlar. Fakat Tahir Mevlevi oğlunun ısrarlarına dayanamıyor ve hayatını yazıyor. İstiklal mahkemelerindeki hayat, matbuat alemindeki hayatım ve istiklal mahkemeleri diye anılarını yazıyor. Bu birçok bilgiyi buradan öğreniyoruz. Ve aynı zamanda da o verilen kısımlardan öğreniyoruz. O İstiklal Mahkemeleri zabıtlarından öğreniyoruz. Başka bir bilgi şeyi söz konusu değil. Söylence düzeyindekiler ayrı. Onlara da belki değinebiliriz ama esasen bu bilgiler bizim açımızdan önemli. Hele hele Tahir Mevlevi'kinler çok çok önemli. Çünkü Tahir Mevlevi bize Teali İslam Cemiyeti'nden talep edilen o beyanname ile ilgili tartışmayı satır satır anlatıyor o kitapta. Ve zaten tartışmanın önemli boyutunda kendisi var. İskilipli ile beraber. Şunu söylüyorlar Şeyhülislam'a gidip, böyle bir şeyi bize nasıl zorla imzalatırsınız? Yani burası bir cemiyet. Bu cemiyet ciddi bir cemiyet. Eğer böyle bir şeye imza atacaksa önce bunun üyelerine, azalarına sorulmalı ve bu bir oylama şeklinde olmalı. Bunu kabul ettiriyor Şeyhülislam'a. Tabii şöyle düşünüyorlar, bunlar hükümetten çekinirler. Ortam zaten şey bir ortam, İttihat Terakki gitmiş, İtilaf Hükümeti kurulmuş falan. Bu muhtemelen imza geçer diye. Fakat öyle olmuyor. 5-5 oylar, 5 evet 5 hayır oluyor. 6. oy İskilipli Atıf Hoca'nın ve o hayır oyu veriyor ve imzalanmıyor beyanname. İmzalanmıyor ama imzalanmış gibi gazetede yayınlanıp bir de uçaklarla 60 bin adet civarı olduğu söyleniyor. Halka atılıyor. Şimdi bütün iddia bunun üzerine kurulu yani. Onu altını çizelim. Bir de tabii ki sonrasında işte o yazdığı meşhur kitap, şapka ile alakalı risale. O da zaten yani 32 sayfalık falan, 32-33 sayfalık bir risaledir. Küçük bir şeydir ama içinde bayağı bir şey vardır aslında. Yani ufuk açıcı, muhtevatı yani şeydir, geniştir. Şimdi buradaki tartışmada şöyle, kitap yüzünden mi yargılandı, kanun geriye doğru mu işletildi, hadiselerle bir ilgisi var mıydı, şapka hadiseleri çıktı, kitabı tekrardan bastırdı mı? Mahkemede bu aranır zaten, kitabı tekrardan bastırdı mı? 30 adet kitabın 30 adetlik bir bölümü konu edilir. Budur yani mahkeme. Çünkü bir daha bastırdıysa eğer amacı şapka kanunu çıktı, hadiseler de oldu. O da direnişçiler, isyancılar isyanlarını artırsınlar diye işte o kitabı tekrar bastırıp Anadolu'ya dağıtıyor ki bu iş iyice alevlensin. Şey bu, tabii böyle bir şey olmuyor. Hatta kitap bile çok az satıyor. Zaten bayağı bir 1600 adetini falan polis baskını esnasında polis alıyor. Yani bugünküne benzer bir tablo var. Kitap çok az satıyor o dönemde. Fakat ilginç tarafı şu. Kitap ilk basıldığında 12 Temmuz 1924'te ilk basıldığında kitap Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Maarif Vekaleti yani tarafından ödüllendiriliyor. Yani ilginçtir. Evet, ödüllendirilen bir kitap. O dönemin sosyolojik ortamı içerisinde çok değerli bulunan bir eser, kitap. Ve zaten İskilip Ratıf Hoca aynı zamanda, biraz evvel kişiliğinden, kimliğinden bahsettim, onu da ekleyelim. Aynı zamanda bir gazete yazarı, birçok gazetede yazıları çıkan bir insan. O dönemin de adetidir, bugün de var tabii ki, bu devam ediyor. Birbirleriyle atışırlarmış. Süleyman Nazif'le olan bir atışmasından sonra Süleyman Nazif bu Risale ile ilgili gidiyor, kendisine şikayette bulunuyor. Kendisiyle ilgili bir şikayette bulunuyor. Şimdi zaten hocaların dramı bu. Yani bu tip işte şeyler, ha şikayette bulunur bulunmaz ayrı mesele ama yani o ona atfediyor şeyi. Yani benim yüzümden oldu diye. Bilemiyoruz tabii o öyle midir değil mi. Hatta bir sene sonra veremden, üzüntüsünden öldüğü ifade edilir. Yani Süleyman Nazif öyle İslami kimliğe sahip bir insan falan değil. Ateist olduğu falan ifade ediliyor ama yani işte piyasada da birazcık huysuz olmasına rağmen sevilen de bir insan. Mesela Mehmet Akif'in dostluğu olduğu ifade ediliyor. Yani dostluğun mahiyeti, derinliği nedir bilmiyoruz tabii de. Uzatmayayım. İşin özeti bu. Bu iki nokta. Şimdi bir tanesini anlattık. Böyle bir beyannameye imza söz konusu değil. Bunu dediğim gibi Tahir Mevlevi uzun uzun anlatıyor. Ve zaten diyor ki sonrasında zaten başımıza şu geldi. Ben Ziraat Vekaletindeki görevimden atıldım. Benim başıma bu geldi. Bedelini böyle ödedim. Ardından da zaten İskilipli şeyden ayrılıyor. Cemiyetten ayrılıyor. Cemiyetin artık hiçbir vasfı da doğru düzgün kalmıyor. Birçok ağza istifa ediyor. Ardından cemiyetin hükmü kalmıyor. Bitiyor yani. Şimdi dolayısıyla birincisi bu. İkincisi, şimdi vatan hainliği şu bu. Bakın bu nitelemeler aynı zamanda hukuki terimlerdir. Mesela Lozan'da 1914-22 arası yargılanıp da suçu sabit bulunmuş olanlarla ilgili Lozan'daki şeylerde af çıkıyor. Yani dolayısıyla velev ki bu yıllar arasında siz bir vatan hainliği suçu işlemiş olun, velev ki yargılanıp da şeyiniz de olsun, yani bir mahkumiyet de almış olun, fark etmiyor, artık affa maruz kalmış oluyorsunuz. İskilipli'nin böyle bir durumu da yok. Mesela 150'likler vardır değil mi? 150'likler işte yurt dışına gitmek durumunda kalmışlardır falan. Başlarına bir takım şeyler gelmiştir. Ama mesela İskilipli Atıf Hoca böyle bir dışarı çıkma ihtiyacı falan da hissetmemiştir. Böyle bir şey yoktur. Ve hatta 1923'te bir plan yapıyor kendisi. İskilipli Atıf Neşriyatı diye bir kütüphane oluşturuyor. 50 tane kitabı 10 yıl boyunca, yani 1933'e kadar plan yapıyor adam. 10 yıl boyunca 50 kitap bastırmak üzere bir plan yapıyor. Şimdi geçmişi kendisini kovalayan, tereddütler içerisinde olan, riskli bir durumda bulunan, her an başına her şey gelebilecek, rejim tarafından gelebileceğini düşünen bir insan, hiç 10 yıl boyunca 50 tane kitap basma şeyi yapar mı, hesabı yapar mı? Bu bir. İkincisi, dediğim gibi böyle bir yargılama söz konusu değil. Geçmişte de böyle bir yargılama söz konusu değil. Velev ki yargılama olsun, zaten biraz evvel bahsettim Lozan'la ilgili boyutu. Böyle bir şey de İskilipli Atıf Hoca için geçerli değil. Peki bu ne o zaman? Şu, zamanın ruhu kendisini yakalıyor. Yani 1,5 yıl sonra Şapka Kanunu çıkıyor ve daha önce yazdığı bir kitap, bir takım hadiselerle alakalı aramalar yapılırken Anadolu'da birilerinin evinden çıkıyor. Zaten Giresun Mahkemesi de bu amaçla yapılıyor. Giresun Mahkemesi'nde meşhur bir Hafız Rüstem neydi? Muharrem miydi? Neyse. Bir yani evinde o kitapçığın çıktığı bir şahısla yüzleştirilme hikayesi var. Nitekim orada tanımadıklarını söylüyorlar o şahıslarda ve beraat ediyor yani. İlk şey böyle bitiyor. İlk hikaye böyle tamamlanıyor. Ama tabii İstiklal Mahkemesi onun peşini bırakmıyor ve ardından bir gecede alınan bir kararla, bakın bir gecede 3 Şubat'ı 4 Şubat'a bağlayan gece alınan kararla hemen ertesi gün vakit istiyor savunmasını hazırlayabilmek için. O vakti de vermiyorlar kendisine. Daha çok yargılamamız var, çok işimiz var diyorlar. Yani cevap da bu. Yani bir insanla ilgili idam kararı belki vereceksiniz, daha henüz verilmemiş. Savunması için adam süre istiyor. Ya işimiz çok deniyor. Şimdi buradan, yani hikayenin özeti bu. Şimdi ben çok hukuki detaylara girmek istemiyorum. Kitapta var, iddia, yani gerekçeli karar var. Gerekçeli kararda da kanunun geriye doğru işletildiğini görüyorsunuz. Yani 1924 yılında halkı irticaya teşvik amacıyla bu kitabı yazan diye başlıyor bir kere cümleler. Yani sen daha kararı, yani kararı verdiğinde zaten diyorsun ki 1,5 yıl evvel bu adam bu kitabı yazdığında bu adamın amacı halka irtica teşvikti zaten diyorsun. Bir kere hükmü bu anlamıyla veriyorsun zaten. Dolayısıyla hani geriye doğru işletilmemişti falan tartışmaları var ya, gerekçeli karara baksalar bunu çok açık, hukukçu olmaya gerek yok. Okuduğunuz zaman bunu çok açık biçimde görüyorsunuz. Geçmişe dair anlatılar, Mahmut Şevket Paşa suikastı şudur budur falan, bunların hepsi dolgu malzemesidir. Hepsi dolgu malzemesidir. Çünkü bunlarla ilgili bir kişinin yargılanamayacağını bizzat mahkeme heyeti kendisi de söyler. Buna da bakmamışlardır bu şahıslar. Yani bu önemlidir. Bundan dolayı yargılandığı iddiası vardı o programda, Avrasya Televizyonu'ndaki o programda. Bundan dolayı bir adamı yargılayamazsın. Yani çok cahilce bir programdı. Üstelik insan hakikaten, yani bir öğretim görevlisi olarak utanması lazım. Sen bu programda onları söyleyeceksin. Ertesi gün amfide öğrencilere ders anlatacaksın. Nasıl olacak bu? İşte bu oluyor Türkiye'de. Yani o hani Kemalistlerin o pervasızlıkları vardı eskiden. Televizyonlara çıkarlardı. İslam hakkında atıp tutarlardı. Biz de derdik ya bu adamın hiç yüzü kızarmaz mı? Yani bilmedikleri bir şey hakkında konuşup duruyorlar. Şimdi beni birileri getirse ya Budizm hakkında konuş, sana da şu kadar para dese. Valla geleceğimden korkarım. Tamam, parayı belki almak isterim ama ya Budizmi bilmiyorum ya. Şimdi ne diyeceğim ben? Ya işte salla bir şeyler. Şimdi aynı öyle bir şey. Şimdi o ona diyor ki telefonda, hocam diyor, var değil mi bununla ilgili? Tabii var diyor, elimde diyor bir sayfa işte şey var diyor. Onu bana diyor bir ara diyor şeye versene diyor, Hulki'ye versene diyor, onun fotokopisini çektim. Şimdi bakın, bir konuyla ilgili konuşuyorsunuz televizyonda, iki tane uzman, sözde konunun uzmanı değil mi? Program İskilipli Atıf Hoca ile ilgili iki kişi konuşuyor. Yani demek ki uzman diye çağırmışsınız. Biri stüdyoda, biri telefonla katılmış. O beyannameyle ilgili delil soruyor, belge soruyor. Daha haberi yok. Bu belge var mı, yok mu, nedir, ne değildir? Buna diyor ki, elindekini bir zahmet hocam Hulki'ye ver de diyor, bir fotokopisini hani çekilsin ben alayım onu diyor. Şey de diyor ki, bu nereden elde ettin? İnternette var bu diyor. Şimdi şey bu. Ve ama hakaretleri bir görseniz hakikaten. Yani şimdi bu insanların, yani o İskilipli Atıf nezdinde tabii bize hakaret ediliyordu. Yani dinci yalancılık diye bir kelime kullanılıyor mesela. Dinci yalancılık bunu böyle söylüyor. Dinci yalancılık bunu böyle tarif ediyor. Şimdi bu nedir? Bu Müslüm İslami kesime. Bunlar yalancıdır, sahtekardır. Bunlar bu tip adamları savunurlar. Bunlar alçak adamlardır. Bunlar Mustafa Kemal'e, Kemalizme, şuna buna, Cumhuriyet'e falan filan zaten etmediklerini bırakmamışlardır falan. Şimdi böyle bir tipleme var mı? Yok. Ama hakikaten onurlu, vakarlı, şahsiyetli, şerefli, 3 kuruşa kesinlikle tamah etmemiş. İşte o kitapları o yüzden bastırmak. Bütün görevlerinden alınmış adam. Hayatını kazanması lazım. Ne yapacak? Kitap basacak yani. Adam 3 kuruş evine ekmek getirecek. Bir tane kızı var zaten. Fotoğraflarını koyduk. Kadıncağıza Demokrat Parti zamanında falan bir işte maaş bağlanıyor. Küçük bir maaş. Bilmem kaç kuruş. Onunla falan geçinen. Zaten akli şeyini babasının gidişinden sonra yitiren. Bir dram var ortada. Böylesi 10 binler var yani o dönemde. 10 binler var böyle. Hani bu bir tanesi. Şimdi Ali Haydar Efendi var. Ali Haydar Efendi, bu sözel bir anlatı şimdi. Ali Haydar Efendi'nin çok yakınında olan şahıslardan bir tanesinin söylediği bir şey bu. Daha sonra anılara da geçiyor bu. Diyor ki biz diyor o mahkemelerde yargılanmış, biz diyor şeyle hareket ettik. Nasıl diyeyim, kelimeyi tam bulamadım. Yani hani biz diyor mahkemelerde şeyi düşündük, hani zorundalıklarımızı düşündük, ona göre cevaplar verdik ama Atıf Efendi, Atıf Hoca öyle yapmadı. O kazandı, biz kaybettik diye dövünürmüş anlatırken. Şimdi böyle de bir artı hikayenin başka bir boyutu var. Ha, Ali Haydar Efendi'nin yaptığı caiz olmayan bir şey mi? Hayır, değil. Yani o diyor ki biz hani en asgarisiyle, çünkü kolay değil. Bakın, İstiklal Mahkemeleri hakikaten. Mesela Eşref Edip'in beyan yayınlarından çıkan bir kitabı var. İstiklal Mahkemeleri, Eşref Edip romanı diye. İstiklal Mahkemelerindeki Hayatım diye. Orada anlatır bakın kimlerin nasıl savunmalar verdiklerini. Bir orta oyunuydu der. Ve kendisinde nasıl cevaplar verdiklerini mesela anlatır. Yani çünkü der ki bu orta oyunun bozulmasını istiyordu. Bitsin yani bu çile. Yani adamlar zaten bizi oraya belli bir amaçla getirmişler. Oyun oynuyorlar. Sonuç belli. Dolayısıyla biz de ne yapardık? Onu, o oyunu atlatmak için uygun cevaplar verirdik ki hani oyun bitsin. Yoksa gerçeği, kimsenin gerçek falan aradığı yok. Zaten o gerçek cevapları verilmeye kalkarsan da hemen diyecek ki tamam, başkasının dinlenmesine gerek yok, idamına falan diye şey verecek. Mesela Ahmet Süreyya'nın anılarında vardır. Vicdan azabı çektiğini söylüyor. Savcı Ahmet Süreyya Örge Evren, bu İstiklal Mahkemelerinde şeyi yargılayan adam, iddianameyi hazırlayan Şeyh Said'i ve arkadaşlarını. Diyor ki iki tane olay çok vicdanımı yaralar diyor. Bir tanesi bir genç vardı. Gelmişti işte, savunma yap dedi. Kürtçe konuşuyor. Kürt zaten Türkçe bilmeyen adamla memlekete hayır gelmez deyip idamına diye karar verdik diyor. Bir o çok beni diyor şey yapmıştır, rüyalarıma girmiştir diyor. Bir de bazı kararların şöyle alındığını söylüyor. Diyor ki sanığın idamına, delillerin bilahare incelenmesine. Şimdi bu çok böyle ironik bir şeydir ama hakikaten trajik bir şeydir aynı zamanda. İstiklal mahkemelerinde hukuk yoktur arkadaşlar. Hukuk diye bir şey yoktur. Hukuk vardır iddiasını dillendiren bir tane adam vardır. Altemur Kılıç. O da babasının hatıratına dayanır. Kılıç Ali'nin oğludur. O der ki biz kılı kırk yarardık İstiklal Mahkemelerinde. Yani kılı kırk yarardık. Hukukçu da değil kendisi. Kılı kırk yararmış. Tabi bunun örnekleri var. Mesela diyelim ki şimdi hukuk mahkemesi dediğiniz zaman şimdi bir delile göre hareket edeceksiniz. Delil yok. Delil şart değil. Bakın delil yok değil. Şart değil. Ne peki? Vicdana göre karar verebiliyorlar. Yani ben de zaten cümlelerin çoğu öyledir. İskilipli Atıf Hoca'nın gerekçeli kararında da o var. Bizde oluşan vicdani kanaata göre bakın delil yoktur. Şimdi bir vicdani kanaat. Delil yok. İki avukat yok. Yani savunma dinlenir dinlenmez. Keyfine kalmış. Ama avukat yok. Temyiz yok. Bakın hukuk mahkemeleri diyor bazıları. Nasıl hukuk mahkemesi? Temyiz yok. Peki aslında savunanlar nasıl savunur? Mesela savunanların başında Profesör Doktor Ergün Aybars gelir. Ergün Aybars İstiklal Mahkemelerinin yegane arşivine girmiş adamdır. Yani en fazla istifade etmiş. Dolayısıyla birçok şeyde onun kaynak kitap onun kitabıdır. Onun yazdığı kadarıyla birçok şey yapar ama onun itirafları vardır o kitabın içerisinde. Çok ilginç itiraflar vardır. Mesela kitabının bir yerinde asla İstiklal Mahkemelerine yukarıdan bir baskı uygulanmıyordu der. Öyle bir şey yoktu. En özgür mahkemelerdi. Yani heyet istediği gibi hareket edebiliyordu. Siyasi bir baskıya maruz kalmıyordu. Başka bir yerinde der ki İnönü mü daha çok etkiliydi İstiklal Mahkemeleri heyeti üzerine yoksa Mustafa Kemal mi? O yarışta Mustafa Kemal'i savunur. Hayır Mustafa Kemal der. İnönü diyenlere kızar. Mustafa Kemal daha etkiliydi der. Şimdi ilginçtir değil mi? Yani bir profesör aynı kitabın içerisinde birinde diyor ki siyasi baskıya maruz kalmazlardı. İkincisinde İnönü Mustafa Kemal yarışında Mustafa Kemal'in şey oldu. Doğru da söylüyor Mustafa Kemal'de. Çünkü mahkeme başkanını Çankaya'da yanına çağırdığında bunu bize Ali Fuat Cebesoy anlatıyor hatıralarında. Yanına çağırdığında diyor ki senin mahkeme yarın kapanmış olacak diyor. Bakın senin mahkeme. Yani mahkeme başkanına, heyet başkanına diyor ki senin mahkeme, bakkal dükkanı gibi. Yani. Senin mahkeme yarın kapanmış olacak diyor. Kim söylüyor bunu? Mustafa Kemal. Yani artık yeter diyor. Görevini tamamladı. Zaten anlatan da söylüyor. Terör dönemi artık bitmişti. İhtiyaç kalmamıştı diyor. Ve kapandı bitti. 1927. İşte hani dedim ya ben diktatörlüğü aşağıda konuşurken onu anlatmaya çalışmıştım. Artık diktatörlük tahkim edildi. Buna kanaat hasıl oldu. Bitti artık. İstiklal mahkemelere de gerek kalmadı yani. O da görevini tamamlamış oldu. İşte böyle İstiklal Mahkemelerinin de hikayesi. Tabii birçok bölgede dolaşmış bir mahkeme. Yani il il yaklaşık işte yanlış hatırlamıyorsam 12 il civarı olması lazım. Belki bir aşağı bir yukarı olabilir. Birçok yerde birçok kişiyi yargılamış ve bahsettiğim tarzlarda yargılamış. Yani işte bir tane şahitle geliyorsunuz veya şahitsiz geliyor. İşte olaylar mesela olaylar çok ilginçtir. Bakın bir yerde bir olay oluyor. Orada bakıyorsunuz bir cami imamıyla müezzin mesela idam ediliyor. Geri kalanlar Terakkiperver Cumhuriyet Fırkanı'nın üyeleri. Onlar da 15'er yıl falan ceza alıyorlar. Şimdi bakın hadiseler olmuş. Adamlar seçilmiş bir şekilde şey yapılıyor. İşte irticai olacak ya bir tane imam orada şey oluyor müezzin. Halbuki o adamcağızlar da diyelim ki kapılarına bir bildiri asılmış. Onu alıp bir yere götürmüşler. Ya bizim kapıya birileri bir bildiri asmış. Yani bu nedir falan diye şey yapmış. Veya mesela ilginç şeyler vardır bu şapka şeylerinde işte. Şalcı Şöhret Bacı meşhurdur. Şalcı Şöhret Bacı'nın hikayesi. Şal örerek hayatını kazanan dul bir hanımdır. İki tane oğlu vardır. Bu olaylarda tutuklanmıştır. O da bir canhıraş bir şekilde oğullarını almaya gidiyor. Hatta orada bir böyle avam bir tarzda şey de yapıyor. Yani başlarım sizin şapkanıza da falan. Hani oğullarımı verin gibilerden. O sırada işte onu apar topar alıyorlar ve başına çuval geçirerek idam ediyorlar. Şimdi biz bunu nereden biliyoruz? Yani delilli konuşmak önemli arkadaşlar. Buna çok dikkat edelim. Yani biz Müslümansak eğer hakikaten konuştuğumuz şeylerin mümkün olduğunca delilli olmasına, bu usulde de vardır zaten. Yani akaidimiz de böyle olmak durumundadır. Ve büyük alimler de bunu hep ifade etmişlerdir. Hani benim görüşümü delil olmadan almayın diye. İmam-ı Azam'dan tutun. Hepsinde vardır bu hemen hemen. Bu şeyler önemli. Şimdi bunu kim anlatıyor? Bunu kim anlatıyor biliyor musunuz? Bunu Çetin Altan anlatıyor. Çetin Altan gibi bir sosyalist, bir adam anlatıyor. Anlatma sebebi de şu. Diyor ki bu işi dedem yaptı. Evet. Orada o esnada dedesi komutan Tatar Hasan Paşa'ydı. Evet, Tatar Hasan Paşa. Hayatının son deminde herhalde vicdan azabı çekmiş. Bununla alakalı. Çok zalim bir adammış. Çok gaddar bir adammış. Öyle söylüyor kendisi. Yani dedesi, kendi öz dedesi. Ve diyor ki bunu bana anlattı. Böyle bir hadise olmuş. Yani bunun haricinde hani herhangi bir yazılı bir yerde bir şey yok. Oradan meşhur oluyor olay. Çetin Altan yazdıktan sonra. Yani tabii bu ne kadar hani onun anlattığı doğru mudur? O ayrı bir tartışma konusu ama böyle çok dramatik hikayeler var. Meşhur işte limanların şey yapılması, işte o Rizelilerin feryatları, işte atma hamidiye, atma vergi de vereceği, şapkada takacağı diye. Niye? Çünkü şehir şeyle vuruluyor, toplarla. Bu tip böyle şeyler var. Ha diyeceksiniz ki çok mu halkta, çok mu isyan şu bu oldu? Hayır. Şimdi şunu şey yapmamız lazım. Bakın huzursuzluk olması, sıkıntı olması, tepkilerin doğal olarak olması başka bir şeydir. Örgütlü çabalar içerisinde organize bir isyanın hazırlanması, hazırlık aşamalarının olması, belli bir kıvama getirilmesi falan ayrı bir şeydir. Bakın rejim şunu istiyor. Zaten kendi yaptığı uygulama, Mustafa Kemal'in meşhur bir sözü vardır. Kansız inkılap olmaz diyor. Kanla yapılan inkılaplar daha muhkem olur diyor, sağlam olur. Şimdi bunu 1923 Bursa konuşmasında var. Ve bunu hayatın her deminde uyguluyor. Yani halkı korkutacaksın, önde gelenlerden birkaç kişi idam edilecek veya hazin bir şekilde katledilecek, öldürülecek ki arkada kalanlar sinsinler ve bu geleneği kolaylıkla kabullensinler. Seslerini de çıkartmasınlar. Ve bir süre sonra itiyat haline gelsin. Şimdi bu budur taktik yani. Şimdi İstiklal Mahkemelerini, biraz evvel Ergün Aybars'tan bahsetmiştim. İstiklal Mahkemelerini savunan Kemalistler İstiklal Mahkemelerini şöyle savunurlar arkadaşlar. Derler ki tabii ki bu tarz idamlar oldu, bu tarz ölümler oldu. Tabii ki bu tarz karar. Çünkü zaten hukuk mahkemeleri değillerdi. Ne mahkemesiydi peki? Devrim mahkemeleriydiler. Yani bir devrim yapılmıştı ülkede. Aynı Fransız İhtilali gibi, Rus devrimi gibi. Bu devrimi ilerletme, bu devrim yolundaki amaçları gerçekleştirme mahkemeleriydiler. Yani ne yaptılar? İnkılapların önündeki adamları o an için tehlike veya gelecek açısından muhtemel tehlike arz edebilecek insanları ortadan kaldırdılar. Gözünün yaşına bakmadılar. Bundan övünçle bahseder Ergun Aybars. Hatta bazı şeyler de idam kararlarının az verilmiş olmasından dolayı böyle sitayişkar bir şekilde bahseder. Hatta bazı heyetlerin arasında mesela tartışma çıkmıştır. Diyelim ki Necip Ali ile Ahmet Süreyya Ergeren arasında tartışma çıkmış. Ahmet Süreyya diyor ki ya hukuka uymalıyız diyor. Şu madde var falan, şu anayasa, şu kanun maddesi var falan. Öbürü de diyor ki biz diyor inkılaplar yolunda işte milletimizin bir hedefi vardır. Bu hedef şeyinde gitmek zorundayız diyor. Cevabı bu. Yani sözde bir hani hukuki bir cevap değil bu. Bu bir siyasi bir cevap. Şimdi neyle karşılaştırıyorlar peki? Masumluk tarafı nerede? Masumluk tarafı şu. Diyorlar ki ya Fransız ihtilalinde bir gecede 17 bin kişi katledildi. İşte Rus ihtilalinde şu kadar bin kişi öldürüldü. Burada o kadar öldürülmedi. Daha az kanlı ihtilal. Yani daha az kanlı oluşu bir övünç. Ve sanki İstiklal Mahkemelerinin daha merhametli, diğerlerine göre daha yani yaptıkları kabul edilebilir miş gibi bir ölçü ortaya koyuyorlar. Bakın ciddi ciddi bunları savunurlar kitaplarında. Öyle size yani lafı eveleyip gevelemezler. Çünkü üst şeyde, perdede inkılaplar vardır. İnkılaplar çok önemlidir. Batılılaşma çok önemlidir. Buna karşı olan zaten din aynı zamanda o pozitivist anlayış gereği din terakkiye manidir, ilerlemeye manidir. Dolayısıyla bu adamlar zaten ortadan kaldırılmalılar. Bunların yaşaması bile zuldür. İlerlememizi engelliyorlar, çağdaşlaşmamızı engelliyorlar. Nesilleri kurtaracağız biz. Dersimi hatırlayın. Dersimle ilgili CHP'li kadın bir milletvekilini hatırlayın. Bundan birkaç sene evvel Dersim tartışmaları varken ya diyor o çocukları diyor hepsini diyor demokrat çağdaş çocukları haline getirdik diyor bütün o kız çocuklarını. Değil mi? Annelerini babalarını katlediyorsun. Ortadan kaldırıyorsun. Akrabalarını sürüyorsun. O cız cıbıldak ortada kalıyorlar. O çocuklar, o evlatlar, o küçücük 3 yaşında, 4 yaşında. Onları ailelere evlatlık veriyorlar. Ve verdikleri aileler, kaliteli aileler, hani onlara göre çağdaş aileler ve bu kızlar, bakın bu kızlara gelecek yaratmışsın. Bakın yani ilahlaşmayı, tağutlaşmayı, oradaki o şeyi görebiliyor musunuz yani? Şimdi yani diyorsun ki ben daha iyi bir gelecek hazırlıyorum. Yani Esed'e sorsanız belki Esed de benzer cümleleri kurabilir size bugün yani. Ve bu insanlar kendilerini böyle haklılaştırıyorlar. Bakın bunlar ilim adamları yani tırnak içerisinde. Ya adam profesör olmuş. Yani konusunda uzman, alanında uzman veya hukukçu veya işte ormumcu gibi gazeteci. Veya Metin Toker gibi işte İnönü'nün damadı. Yani baktığınız zaman onların ulvi amaçlarının ötesinde burada bir şey söz konusu edilemez. Ve buna göre değerlendirmelidir. Bir de ne derler? Zamanın şeyine göre değerlendirmesi lazım. Nedir zaman? Zaman böyle bir zaman. Yani işte faşist diktatörlükler var. Bir tarafta Mussolini var. Bir tarafta Hitler var. Bir tarafta bilmem ne var. Dolayısıyla bu bir makulleştirme tarzıdır. İyi de diyorsunuz bazen bu insanlara. Tamam da hadi 1925'te böyleydi ama hala aynı kafadasınız. Yani elinize fırsat geçse o Hitler'in, o Mussolini'nin yaptıklarını gene yapacakmış gibi konuşuyorsunuz. Müslümanlara karşı, Kürtlere karşı vesaireye karşı. Şimdi dolayısıyla ha bu demek ki öyle zamanı şuyu buyu değil ki zaten İslam'a göre baktığımızda Devam edelim değil mi hocam? Vaktimiz 5, tamam. Şimdi İslam'a göre dedim, orada kaldı noktada virgül. İslam'a göre şu kardeşler, Kur'an'da zaten birçok ayet var. Ben tarihten bir kesitle şey yapmak istiyorum. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin bir şeyi vardır. Bu daha sonra Şatibiye falan da şey oluşturmuştur. İsmet Ademiyetledir vurgusu vardır. İsmet Ademiyetledir. Yani dokunulmazlıklar, insana doğuştan Rabbimizin insana tüm insanlara doğuştan bahşettiği dokunulmazlıklar, din, akıl, nesil, can, mal, 5 tanedir. Zaten üstüne başka bir tane konamamıştır bugüne kadar insanlık tarihinde. İnsan olmaklıktadır. Ademiyetlidir. Yani bunun kökeni şusu busu, Arjantinli mi, Amerikalı mı, Rus mu, Yahudi mi, Hristiyan mı, Müslüman mı, böyle buna bakılmaz. İnsan olmaklıktadır. Dolayısıyla tarih boyunca bu noktadan meseleye bakmış olanların ortaya koydukları güzel örnekliklerle biz hani kahraman arıyorduk ya, işte övünebiliriz. Mesela örnek vereyim. Gerek Said-i Kürdi olsun, yani Said Nursi namıyla bilinen, gerek Şeyh Said, Şeyh Tahir, Şeyh Abdullah, bölgedeki pek çok bu anlamda şeyhi sayabiliriz veya mütefekkiri sayabiliriz veya hocamızı sayabiliriz. Meseleye bu veçeden bakmışlar ve sahici, çok hayata dokunan, çok o içinde yaşadıkları toplumu, sosyal yapıyı, siyasal yapıyı ilgilendiren bir takım fetvalarda bulunmuşlardır. Fetvalar yazmışlardır ve bu fetvalar şöyle başlar. Müslim gayrimüslim diye başlar. Mesela 1914 civarlarında Şeyh Said'in bölgede Ermenilere yapılacak olan tehcirle alakalı aldığı, önceden aldığı bilgiler, böyle bir şahıstı Şeyh Said. Böyle bir gücü vardı. Bir takım fetvaları beraberine getirdi. Mesela o fetvalardan bir kısmı şu anda Ermeni Patrikhanesi'nde bulunuyor. Torunlarının iddiası bu. Kendileri istemişler, bunları veremeyiz demişler. Şifaen kabul ettiler. İçeriği hakkında bilgi verdiler. Fakat resmi olarak veremeyiz. Hani bu bizi aşar tarzında bir cevap aldık diyor. Ama biz şunu öğrendik. Müslim gayrimüslim kimin canına, malına, namusuna, ırzına işte dokunulsa vesaire diye gidiyor, karşısında bizi bulur şeklinde şeyler bunlar. Uyarılar. Yani bölge insanının gerçek sahiplenicileriydiler demem bundan kaynaklanıyor. Ve bu çok hakikaten bizim aslında tarihi ezberlerimizi de bakın dikkat ederseniz bozan bir şey. Yani ulusalcı tarih anlatısının işte İttihat Terakki üzerinden veya başka anlatılar üzerinden Cumhuriyet dönemiyle de pekiştirilmiş tarih anlatısını aslında o ezberleri bozan bir şey bu. Çok da normaldir. Biz buna şaşırmıyoruz öğrendiğimiz zaman. Ama bunun örneklerini de tarihsel olarak bilmek istiyoruz, görmek istiyoruz, öğrenmek istiyoruz. Çünkü işte Müslümanların bu konularda ne kadar zaaf içerisinde olduklarından, işte özür dilemeleri gerektiğinden, işte zulümata ortak olduklarından falan bahsedilir değil mi? Böyle tarih hakkında konuşulurken falan. Hatta BDP'li bir vatandaş dün televizyonda özür diliyoruz Hamidiye alayları adına falan diye kendi adına, kendi şeyi adına konuşuyor yani. Sen neyini, kimden özür diliyorsun, neyden özür diliyorsun, ne adına özür diliyorsun? İlginçtir. Elbette ki zalimin kimliğine bakılmaz, mazlumun da kimliğine bakılmaz. Bizim İslam önderlerimiz böyle bakıyorlardı. Ve övünülecekse bu taraflarıyla gerçekten övünülmeli. İnsanların hayatlarını önemsiyorlardı, namuslarını, ırzlarını önemsiyorlardı. En ufak bir zarar gelsin istemiyorlardı. Bakın Şeyh Said, basit bir örnek vereyim. Şeyh Said kaçabilirdi. İran'a veya Suriye'ye çok kolaylıkla gidebilirdi. Başına ne geleceğini çok iyi anlamıştı çünkü. Hadiseyi sezdi. Ve bölgenin de başına ne geleceğini iyi bildiği için kaçmadı. Ve sonuna kadar da mücadelesini yürüttü. Madem başımıza bu geldi dedi, o zaman dedi bu süreci. Bakın Suriye'ye o kadar çok benziyor demiştim ya. İşte Suriye'deki olaylar başlarken de böyle oldu arkadaşlar. Asla ve kata orada birileri örgütlü bir takım şeyler oluşturup da oralara işte önceden silah sokup da bilmem ne yaptı, bir takım istihbarat örgütleriyle uzlaşıp da anlaşıp da biz bu Esed'i nasıl devirsek falan, asla böyle olmadı. Bilen çok iyi biliyor ki oraya gidip gelen insanlar da zaten bunu çok iyi öğreniyorlar ki insanlardan dinlediğiniz hikayeler hep aynı hikayelerdir. Gençlere yapılan işkenceler vardır, duvara yazılan yazılar vardır, ardından aylarca silahsız direnişler vardır, insanlara hakaretamiz konuşmalar vardır, televizyon konuşmaları vardır. Vesaire vesaire ve olaylar buralara gelmiştir. İşte tarihte yaşanan birçok olayda bu vardır aslında. Şeyh Said hadisesinde de bu var. Hadiseler insanları buralara getiriyor. Ama getirdikten sonra o insanlar bu hadiselerden kaçıyorlar mı? Yoksa artık başlarına gelen bu şeyden sonra üzerlerine düşen misyonu mu yerine getiriyorlar? Burası önemli. İşte Şeyh Said vakasında da bu vardır. Üzerine düşen misyonu ardından yerine getirmiştir. Kaçmamıştır. İçeriğini hadisenin çok iyi bildiği halde, kimlerin nasıl bu işleri şey yaptıklarını bildiği halde, amaçlarını, hedeflerini hesapladığı halde. Bu böyledir yani. Hayat böyle çünkü. Evet, birilerinin çok büyük hedefleri olabilir ama bir de vakada yaşananlar vardır. Kadınıyla, çoluğuyla, çocuğuyla. Nisa 75 bize bunu anlatır. Bunu anlatır. Evet, 5 dakika demişti. Ben burada bitireyim. Ama İskilipli Atıf Hoca ile ilgili müsaade ederse Abdülkadir, bir şahsiyetini anlamak açısından bir dakikalık bir ekleme yapayım. İskilipli Atıf Hoca'nın Abdülhamit'in halinden sonra yazdığı bir yazı var. 1910 civarları, yani yaklaşık bir sene sonra, 9 civarları. Orada Arnavut isyanının, yani Abdülhamit dönemindeki Arnavut isyanının haklı bir isyan olduğunu, bir bağı olmadığını, zulme karşı ve emri bil maruf nehyanil münker olarak ortaya konduğunu ifade ediyor İskilipli Atıf Hoca. Şimdi bakın, Arnavut isyanını bize muhafazakar tarih anlayışı, Abdülhamit'i çok seven, cennet mekanı olarak yani eleştirilmez gibi gösteren, yani mutlaka Abdülhamit'in çok anlamlı, ben Abdülhamit tartışması yapmıyorum dikkat ederseniz, ama İskilipli'nin tutumunu anlamanız açısından. Bakın, Arnavut isyanının emri bil maruf nehyanil münker olduğunu söylüyor. Bir bayi değildi diyor. Ama ardından ekliyor, bakın İttihat Terakki dönemi, dikkat edin, yönetimde onlar var, iktidarda onlar var. Diyor ki, İttihat Terakki dönemindeki Arnavut isyanı da bayi değildir. Hak üzere yapılmış bir isyandır. Emri bil maruf nehyanil münkerdir. Zulme karşı yapılmış bir şeydir. Yani her iki Arnavut isyanında, gerek Abdülhamit döneminde gerek İttihat Terakki döneminde, ki birinde zaten iktidar onlar, onlardan da çekinmediğini, sözünü esirgemediğini gösteren bir tavırdır bu. İskilipli Atıf Hoca'nın böyle bir şeyi vardır. Zaten daha sonra da bedelini de ödemiştir bu tavrının, tutumunun veya fikirlerinin. Evet, Allah razı olsun dinlediğiniz için.